Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5399, Hicri Gamere 10 Cemadülevvel 1442 ve Miladi Takvim'de 25 Aralık 2020 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Mesih'in Doğuşu ve Nur'a Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Müzik Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünü tebrik etti. Rusya yeniden Amerika'dan nükleer anlaşmaya koşulsuz dönmesini istedi. İran Merkez Bankası Başkanı korona aşısı için 200 milyon euro bütçe ayrıldığını bildirdi. 7 PKK'lı militan ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Irak Hizbullah Tugayları Sözcüsü Trump'ın kasıtlı olarak Amerikalı canileri affettiğini söyledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya ülkeleri liderlerine gönderdiği tebrik mesajında Hazreti İsa'nın doğum günü ve 2021 yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Ruhani mesajında, dünya bugün çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi krizlerle karşı karşıyadır. Ülke liderlerinin ortak iradesi sayesinde bölgesel ve uluslararası işbirliğiyle bu krizlerden çıkması ve korona ile mücadele için daha çok çalışmaları gereklidir dedi. Ruhani mesajında Hazreti İsa'nın barış peygamberi sevgiyle insan muhabbetinin bayraktarı olduğunu belirterek günümüz insanın ilahi peygamberlerin yoluna devam ederek insanın kemal yönünde hareket etmeleri temennisinde bulundu. Ruhani mesajının sonunda dünya ülkelerine ve milletlerine sağlık ve esenlikler temenni etti. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangir'i de Hristiyan ülkelerin Cumhurbaşkanları, yardımcıları ve başbakanlarına gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda barış ve huzurun tesisinin insan ve toplumun ilerlemesi ve refahı için gerekli bir ülke olduğunu belirtti.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de Hristiyan ülkelere hitaben yayınladığı mesajı Hazreti İsa'nın doğum gününü kutladı. Zarif Twitter hesabına yaptığı açıklamada tüm Müslümanlar tarafından büyük bir peygamber olarak saygı duyulan İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum gününün tüm insanlık için mutluluk verici olduğunun altını çizerken Hristiyanlara mutluluk, sağlıklı ve huzurlu bir Noel temenni etti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Hristiyan ülkelerin Dışişleri Bakanlığı Sözcülerine attığı mesajı Hazreti İsa Mesih'in doğum yıl dönümünü tebrik ederek dünyanın sevgi mucizesine şahitlik etmesini arzu etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini vurguladı. İrna'ya göre Maria Zaharova dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşma üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Oturumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Oturumu'nun Amerika'nın Güvenlik Konseyi ve nükleer anlaşmanın yürürlüğünü engellemeye dayalı çabalarını yenilgiye uğrattığını gösterdiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikalılar zamanı geri alamadı derken, Amerika Birleşik Devletleri bu uluslararası anlaşmayı çiğnemekten dolayı bunun zararını telafi etmelidir dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı görünce İran'a yönelik silah ambargosu Ekim 2020'de sona erdi. İran Dışişleri Bakanları ve 4+1 grubu Dışişleri Bakanları geçen pazartesi günkü toplantıda nükleer anlaşmanın yürürlüğünün gereğine vurgu yaptılar. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri defalarca nükleer anlaşma taraflarının yükümlülüklerine tam olarak uymaları halinde İran'ın bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine tamamen döneceğini vurguladılar. İran İslami Şura Meclisi son zamanlarda yaptırımları kaldırmak ve ulusun çıkarlarını korumak için stratejik eylem planını onaylamıştı.
Amerikan Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner, Biden dönemine işaret ederek bir sonraki hükümetin nükleer anlaşma için aceleci olmaması gerektiğini iddia etti. Siyonist İsrail medyasından bir gazeteye demeç veren Kushner, Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek yanlı ve yasa dışı geri çekilmesinden bahsetmeksizin, Amerikan Başkanı seçilen Biden'ın İran'la kötü bir anlaşma yapmaması gerektiğini ileri sürdü. Bu arada ırkçı İsrail'in Berlin Büyükelçisi de Biden'ın başkanlığı sırasında nükleer anlaşmanın daha geniş bir güvenlik anlaşmasına dönüştürülmesi yönünde Almanya'nın planının memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Beyaz Saray'ın siyasetleri doğrusunda yaptığı açıklamada Biden'ın nükleer anlaşmaya dönme ihtimalinden kaygısını bildirmiş. Şimdiki şartlarda nükleer anlaşmaya Amerika'nın dönmemesi ve İran'a baskı yapılarak yeni bir anlaşma yapılması yönünde tutum sergilemişti. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise Almanya, İngiltere ve Fransa'yı nükleer anlaşma karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği çağrısında bulundu. Zarif konuyla ilgili attığı tweette nükleer anlaşmanın değişmez olduğunu ve yeniden de müzakere edilmeyeceğini bildirmiş. Bölgedeki buhranların Amerika ile batılı ülkelerin siyasetlerine kaynaklandığına vurgu yapmıştı. Amerikan yönetimi maksimum baskı politikasının İran'ı daha iyi bir anlaşmaya ulaşmak için müzakere masasına gelmeyi ikna edeceğini iddia etmişti. Fakat Trump'ın 4 yıllık başkanlığı sona yaklaşırken Trump o hedefe ulaşmada yenilgiye uğradı.
İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti dün gece yaptığı açıklamada 16 milyon 800 bin doz korona aşısı satın almak için 200 milyon avro tahsis edildiğini açıkladı. İran'a göre Himmeti, İran sağlık personelinin koronavirüsüyle mücadele çabalarını takdir ederken şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle başarılı bir çalışma yaptı ve 16,8 milyon doz korona aşısı ithal etmek için gereken bütçenin Dünya Sağlık Örgütü'nün hesabına yatırılmasında anlaştı dedi. İran halkının ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeleri de hedef alan Amerika'nın İran'a yönelik sabotaj ve acımasız yaptırımlarına da dikkat çeken Himmeti, aşının yeni bir yoldan satın alınabilmesi için 3 koldan yani Türkiye Bankası, Avrupa Bankası ve İran bankalarından 200 milyon avronun gönderildiğini bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Amerika'nın İran'ın petrol, petrokimya ve üretimine tamamen yaptırım uyguladığını ve İran Merkez Bankası'nın parasını dünyanın her yerinde bloke ettiğini ve parasını çekmeye izin vermediğini ama İran'da çeşitli sektörlerin tüm çabalarının Amerika'nın baskıcı yaptırımlarını atlatarak ilaç ve tıbbi ekipman satın almak için çaba gösterdiklerini söyledi. İran Merkez Bankası Başkanı ayrıca Güney Kore'de 7 milyar dolarlık İran varlığının bloke edildiğini işaretle bu 7 milyar dolar Güney Kore'de mevduat şeklinde ancak Koreliler bu mevduata izin vermiyor dedi.
Türkiye'de Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili panik yapmaya gerek yok ama dikkatli olmak ve süreci yakından takip etmekte fayda var. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Virüsün mutasyonu da yeniden bir salgını tetiklemez dedi. Profesör Tevfik Özlü İngiltere'de koronavirüsün %70 daha hızlı yayılmasına neden olan mutasyonla ilgili yaptığı konuşmada panik yaşanmaması gerektiğini ancak önlemleri de elden bırakmamak gerektiğini vurguladı. Bu arada dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısı Türk insanında %91,25 etkili olduğundan artık eminiz diyerek aşıların pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkacağını duyurdu. Koca ilk aşamada 9 milyona yakın kişinin aşı olacağını ve günde 2 milyon aşının yapılabileceğini söyledi. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 254 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan telefon görüşmesinde Aliyev'in doğum günü tebrik ederken ailesi ve milletiyle sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür temennisinde bulundu. Aliyev'in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinin geliştirmesi için yaptığı katkılar için Aliyev'e teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Cumhuriyeti kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi. Bildiği gibi Türkiye son 44 günlük Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne destek vermiş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin zafer kutlamaları için Bakü'ye gitmişti.
Türk Deniz Güçleri Donanması Ege Denizi'nde denizaltı kaçtı, roket fırlattı. TRT'nin verdiği habere göre söz konusu roketin muhtemel tehditlere karşı koymak amacıyla yapıldığı ve başarıyla fırlatıldığı anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde Hisar A projesinin seri üretime geçtiğini duyuran Türkiye, bu alandaki adımlarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu, Eskişehir Savunma Sanayi Konferansı'nda uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER'in batarya yapısını ilk kez paylaştı. Gençoğlu'nun paylaştığı görselde filo kontrol, füze fırlatma, arama radarı ve haberleşme istasyon aracı gibi SİPER'in sahip olacağı ekosisteme ait altyapı böylece kamuoyuna yansımış oldu. Savunmada yerlilik oranını %70'lere yükselten Türkiye, Amerika'nın yaptırım kararları sonrasında yerli ve milli hava savunma sistemlerine ilişkin çalışmalara da hız verdi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 7 militanın daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 7 örgüt mensubu Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ile 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Açıklamada yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi bilgisine yer verildi.
Libya Ulusal Ordusu olarak bilinen güçlerin komutanı General Haftar, Libya yakınlarında Türk güçlerine ani bir saldırıdan haber verdi. Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Halife Haftar, dün yaptığı açıklamada tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum demişti. Haftar, ateşli silahlarımızı Türkiye'ye doğrultmalıyız dedi. Bu arada Libya ordu komutanlarından Usame Cüveyli, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısına karşı savaşmak isteyen taraf için sonuçlar korkunç olacaktır dedi. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre Libya ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tüm General Cüveyli, gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in ülkedeki Türk güçlerine karşı savaş hazırlığı yapılması çağrısına sert tepki gösterdi.
Ermenistan İnsan Hakları savunucuları, Azerbaycan Cumhuriyeti hapishanelerinde Ermeni iki yaşlı adamın öldürüldüğünü iddia ettiler. Daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bazı yetkilileri ülke hapishanelerinde Ermenistanlı iki sivil tutuklunun öldüğünü, onlardan birinin cesedinin Ermenilere teslim edilmediğini duyurmuşlardı. Ermenistan İnsan Hakları aktivisti Artak Beglaryan, her iki durumda da Ermeni vatandaşı, her iki kişinin Azerbaycan Cumhuriyeti hapishanelerinde öldürüldüğüne dair net kanıtların olduğunu belirterek bu zamana kadar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 53 Ermeni esiri teslim ettiğini bildirdi.
Suriye ordusu hava savunma sistemi bu sabah batıdaki Hama eyaletinin Mesyaf iline yönelik Siyonist rejim tarafından düzenlenen roket saldırısına karşı harekete geçti. Sana Haber Ajansı, Suriye ordusunun hava savunmasının Mesyaf şehri hava sahasında düşmana ait birkaç füzeyi imha ettiğini bildirdi. Sana'ya göre füzeler Lübnan'ın Trablus kentinin kuzeyindeki İsrail savaş uçakları tarafından ateşlendi. Sputnik Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Mesyaf kentindeki bir araştırma merkezi füze saldırısının hedefi oldu. Sputnik'e göre füze saldırısında küçük maddi hasar meydana geldi. Siyonist rejim teröristleri desteklemek için her zaman Suriye ordusunun mevzilerini ve Suriye'nin alt yapısını hedef alıyor. Bu arada Suriye ordusu geçtiğimiz aylarda Suriye'deki IŞİD terör örgütünü İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri danışmanlığı ve Rusya'nın desteğiyle yenilgiye uğratmış. Bu durum terörist güçlerin hamisi olan İsrail'i kaygısına sebep olmuştu.
Irak'ta Hizbullah Tugayları Sözcüsü, Irak'taki direniş komutanlarını öldürülmesinin yıl dönümünde Amerikan Başkanı Trump'ın Amerikalı canileri kasıtlı olarak hapsettiğini söyledi. Irak'taki Hizbullah Tugayları Sözcüsü Muhammed Muhiyye, ülkedeki siyasi ve tabandan grupların yanı sıra yürütme başta ülkenin siyasi parti ve grupları olmak üzere yöneticileri ve Irak halkını Amerikan Başkanı'nın canileri affeden girişimini kınamaya davet etti. Irak Hizbullah Sözcüsü Trump'ın bu girişiminin Amerikan Irak halkına yönelik düşmanlığının hangi düzeyde olduğunu kanıtladığını, Amerika'nın zorbalık politikasının ve uluslararası hukuku ve yükümlülüklerini ihlal etme eylemlerinin de bir kanıt olduğunu söyledi.
Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta ırkçı İsrail ile ilişkilerin en yakın zamanda kurulacağını açıklamasına tepkiler büyürken Fas halkı dün protesto gösterisi düzenleyerek bu durumu kınadı. Fas halkı Filistin bizim boynumuzda emanettir şeklinde sloganlar atarak öte yandan sosyal paylaşım sitelerinde halkın çeşitli kesimleri hükümetin Filistin halkının katili terör rejimi İsrail ile anlaşmasını ve ilişkilerin normalleştirmesini kınayan paylaşımlarda bulundular. Trump Twitter'da Fas ve İsrail ilişkilerinin tam anlamıyla normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Yemen Sağlık Bakanı yaklaşık 4000 çocuğun Suudi rejiminin liderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarında öldürüldüğünü ve yüz binlerce Yemenli çocuğun yetersiz beslendiğini söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanı Dr. Taha Mutevekkil, Suudi koalisyonu şu ana kadar 3800'den fazla Yemenli çocuğu öldürdüğünü ayrıca çocuk bakım tesislerini hedeflediğini de sözlerine ekledi.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Muhterem dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın, Amerika'nın her türlü askeri maceracılığı hususundaki uyarıları etrafında. Amerikan Başkanı Trump'ın Tahran'ı, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırılarda rol oynadığı yönündeki tehditvari açıklamaları ve iddiaları İran'ın sert tepkisine yol açtı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Trump'ın tweetleri ve İran'ın Bağdat'ta bulunan Amerikan Büyükelçiliğine yönelik yapılan roketli saldırılarda rolü olduğuna dair ithamlara tepki olarak bir tweet attı. Tweet'te şunlara söyledi. Ülke dışında kendi vatandaşlarınızı tehlikeye sokmak, iç arenada aldığınız facia yenilgilere yönelik gerçekleri saptırmayacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Trump'ın lafazanlıklarına cevaben bu tür açıklamalar ve tekrar tekrar ortaya atılan ithamların temelsiz ve sahte olduğunu, Beyaz Saray'ın yaygın olan gerçekleri saptırma siyaseti çerçevesinde olduğunu, Trump'ın bulunduğu zor durumun gölgede bırakılması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Amerikan Başkanı Trump, çarşamba akşamı Twitter sayfasında hiçbir kanıt ve delil sunmadan birkaç roketin görüntülerini paylaşarak İran'ı pazar günü Amerikan Büyükelçiliğine yönelik saldırıda rolü oynamakla suçladı. Trump bu tweetinde şöyle yazdı. Bağdat'taki Büyükelçiliğimiz pazar günü birkaç roket tarafından vuruldu. 3 roket patlamamış. Nereden geldiğini tahmin edin. Elbette İran. Amerikan Başkanı ardından şöyle bir tehditte bulundu. Şimdi Eğer Irak'ta Amerikalılara karşı başka saldırıların mırıldanışlarını duyuyorum. Eğer bir Amerikalı daha ölürse İran'ı sorumlu tutacağım. Trump'ın bu lafazanlığı ve tehdit savurmaları devam ettiği bir sırada Amerika'nın Batı Asya'daki terörist güçlerinin komutanı McKenzie, Washington'un İran'la gerilimleri arttırmak niyetinde olmadığını söyledi. Şu anda ülke içinde büyük aksiliklerle başkanlık seçimlerinde büyük yenilgiyle karşıya kalan Trump her geçen gün bir başka hükümet yanlısı yetkili onu terk ediyor. Yurt dışında da başta Avrupalı liderler olmak üzere birçok devlet başkanının ilgisizliğiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden Trump kamuoyunun dikkatini çekmek ve ilgi odağı olmak için İran'ın askeri tehdidini gündeme oturtmak istiyor. Aslında başkanlık seçimindeki yenilgiyi telafi etmenin ve iktidarının son günlerinde gücünü göstermenin bir yolunu arıyor ve İran'ı tehdit edip bahane göstermek suretiyle hayali amacına ulaşabileceğini düşünüyor. Trump ve yönetimindeki yetkililer İran'a karşı bir itham projesi başlatarak yalnızca Amerika'nın Irak'taki tesislerine yönelik saldırıların devam etmesini engellemekle kalmayıp aynı zamanda İran'ı doğrudan tehdit ederek Washington'un bölgesel müttefikleriyle beraber güç gösterisi yapmak istiyor. Gerçek şu ki Irak'ta cihatçı gruplar İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Şehit Süleymani ve Haşr-ı Şabi Kurumu Başkan Vekili Ebu Mehdi el-Mühendis'in alçakça şehit düşürülmesinin ardından Irak parlamentosunun kararına göre Amerikalıların Irak'tan tamamen çıkmasını istiyorlar. Aynı zamanda Trump iddiasında doğruysa İran'ın Bağdat'taki Amerikan Büyükelçisi'ne yapılan saldırılarda oynadığı rol hakkında kanıtlanmış kanıt sunması gerekirken ne kendisi ne de diğer Amerikan askeri yetkilileri bu konuda herhangi bir kanıt sunmadı. Bu Trump'ın amacının basitçe gerilim yaratmak ve Batı Asya bölgesinde İran düşmanlarının dozunu artırmak olduğunu gösteriyor. Tahran Trump yönetiminin sonunda Amerika'nın herhangi bir mantıksız askeri girişimine en güçlü şekilde cevap verecektir. Bu arada Trump yönetiminin İran'a yönelik kavgacı yaklaşımı Amerika'nın içinde geniş çapta eleştiriye sebep oldu. Amerikalı siyasi uzmanlar olası bir provokasyona yanıt olarak en gelişmiş ve pahalı Amerikan konvansiyonel kuvvetlerinin Batı Asya'ya göndermenin İran'ın tavırlarını engellemenin etkili veya kalıcı bir yolu olmadığı görüşündeler.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Irak halkı ve gruplarının Kor General Kasım Süleyman'ın şehadet yıldönümü hazırlığı etrafında. Irak halkı ve farklı grupları İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Irak Halk Gönüllü Güçleri Haşr-ı Şabi Örgütü Başkan Vekili Ebu Mehdi Mühendis'in şehadet yıldönümü merasimlerini düzenlemek için hazırlanıyor. Amerika Terör Devleti 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarında cinayet dolu kalleşçe girişimde bulunarak İran İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Irak Haşr-ı Şabi Örgütü Başkan Vekilini ve yanındakileri şehit düşürdü. Şimdi de şehit Kasım Süleymani ve şehit Ebu Mehdi Mühendis'in şehadet yıldönümü arifesinde Irak halkı ve bazı grupları muhtelif törenler düzenleyerek bu şehitleri almaya çalışıp bu doğrultuda bu iki direniş komutanının şehadet yıldönümü için büyük çaplı hazırlıklar yapmaktadır. Burada sorulması gereken önemli soru, Irak halkı ve farklı gruplarını bu iki büyük şehit, özellikle de şehit Kasım Süleymani için düzenleyecekleri anma törenlerinin hangi mesajları içermesidir? Görünen o ki bu anma törenlerinin en önemli mesajlarından biri Irak halkı ve gruplarının Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi Mühendis'in genel olarak direniş eksenine verdiği büyük destekleri, özel olarak da Irak'a verdikleri hizmetleri kalben anlamaları ve kavramalarıdır. IŞİD terör örgütünün Irak'a organize ve planlanmış saldırısının ardından büyük güçlerin bile Irak'a IŞİD ile mücadelede destek vermekten çekindiği sırada Şeyh Süleymani emrindeki güçler ile beraber hızlı ve aktif bir şekilde Irak'ta faaliyete başladı ve Haçlı Şabi ve direniş komutanları ile beraber Irak toprak bütünlüğünü korudu ve IŞİD'i yenilgiye uğrattı. Diğer önemli bir mesaj da Irak nüfusunun ve gruplarının büyük bir kısmının Irak ve bölgedeki direniş yoluna destek vermesidir. Şeyh Süleymani'nin Irak halkı tarafından anılması Irak halkının direniş yolunun devamına vurgu yaptığını ve direniş komutanlarının şehit olmasını bu yolu durdurmakla kalmayıp bu yola devam etme talebini de artırdığını gösteriyor. Irak parlamentosundaki El-Fetih Koalisyonu üyesi Fazıl Cabir El-Fatlavi geçen cumartesi günü Irak parlamentosunda düzenlenen alma törenine atıfta bulunarak alma mesajı Şehit Kasım Süleymani ve General ve genel olarak da şehitlerin izlediği cihatçı düşünceyi sürdürdüğümüzü Amerikalılara vurguyla göstermektir. Ebu Mehdi el-Mühendis ve şehit kardeşlerinin çizdiği yolu devam ettirmekte kararlıyız dedi. Irak halkının Şeyh Süleymani ve şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'i anarak gönderdiği bir başka mesaj da Irak halkının ve gruplarının Amerikan askerlerinin ülkelerinden çekilmesinin peşinde olmalarıdır. Amerika Irakları resmi misafiri Şeyh Süleymani ve Irak direnişinin komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis'e suikast düzenleyerek Irak'ın egemenliğini ve bağımsızlığını ihlal etti. Bu yüzden Irak parlamentosu 5 Ocak 2020'de Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilme kararını onaylasa da karar çeşitli nedenlerle Irak hükümeti tarafından ciddi bir şekilde takip edilmedi. Şimdi direniş şehitlerinin şehadet yıl dönümünde Iraklılar bir kez daha Amerikan birliklerinin Irak'tan çekilmesi talebini yeniliyorlar. Irak eyaletlerindeki Haçlı Şabi Büroları Başkanı Ebu Ziya el-Sagir şöyle bir açıklamada bulundu. Gelecek günlerde milyonluk katılım ile anılacak terörizme karşı zaferin komutanlarının şehadet yıl dönümü Amerikalıların Irak'tan hemen atılmasına bir vurgudur. Irak halkı ve gruplarının Şeyh Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi Mühendis almak için şehitlik ve egemenlik sloganı seçtikleri de belirtilmelidir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5'de 1399, Hicri Kameri 10 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi 25 Aralık 2020 Cuma. ...2021 yıl önce bugün 25 Aralık gününde Allah'ın büyük peygamberi Hazreti İsa bin Meryem aleyhisselam Filistin topraklarında yer alan Beytlehem'de dünyaya geldi. Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ın emriyle mucizevi bir şekilde Bakire annesi olan Hazreti Meryem'den dünyaya geldi. Ardından beşikteyken konuşmaya başladı ve peygamberlik müjdesini verdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 45. ayetinde şunlar buyuruluyor. Bir de melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle muştuluyor. Adı Meryem'in oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette yüz akıdır. Allah'a yaklaştırılanlardandır. Hazreti İsa Aleyhisselam mübarek yaşamı boyunca daima kimsesizler ve mahrum kimselere özel ilgi gösteriyordu. Biz de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla o hazretin çizgisinde yürüyenler başta olmak üzere tüm insanları tebrik ediyoruz. Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü görkemli merasimlerin düzenlenmesiyle kutlanmaktadır. Roma'daki Katolik Kilisesi ve Protestan mezhebi mensupları 25 Aralık'ta kutlama merasimleri düzenlerken onlardan birçokları 24 Aralık gecesinde bu merasimi düzenliyorlar. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5'te 1357'de Tahran Politeknik Üniversitesi hocası Dr. Kamran Necatullahi üniversite hocalarının oturma eylemi sırasında despot şah rejimine bağlı memurlarınca şehit edildi. Bilindiği üzere üniversite hocaları şah piyonlarının şiddet eylemleri ve İran'ın Müslüman ve hak talep halkının mücadelelerini sindirmelerine itiraz etmek amacıyla Tahran'daki Kültür ve Yüksek Eğitim Bakanlığı binasının önünde oturma eylemi yaptılar. Bu oturma eyleminin ardından şah piyonları üniversite hocalarının grevini sindirmek amacıyla onlara saldırı düzenlediler ve sonuçta Üstad Necatullah'ı şehit düştü. ...17 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5'te 1382'de İran'ın güneyindeki Bem kenti ve çevresinde 6.8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu korkunç depremde Bem kenti hemen hemen virane dönüştü ve 41 bin insan hayatını yitirdi ve 10 binlerce insan da yaralanıp evsiz barksız kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet
Davutoğlu, Pelikancılar sahipsiz kaldı, bize sahip çıkın diyorlar.
Bugün
Berat Albayrak'ın abisinin sahibi olduğu Sabah gazetesinde çok konuşulacak Erdoğan detayı.
Star
Türkiye, bulut altı İHA ile yeni bir dönem başlatabilir.
Şimdi ise hafta içi köşe yazarları. Mustafa Balbay, 23 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP ile pazarlık yapan Kirlenir başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sistem tartışması siyasetin ana unsuru olmaya devam edecek. Gündemde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AKP ile masaya otururuz ama diye başlayan değerlendirmesi var. Muhalefetin başından beri itiraz ettiği bugünkü sisteme karşı önerdiği güçlendirilmiş parlamenter sistem sarayın gündemindedir. Bunun iki nedeni de vardır. 1- Bugünkü yapı içinde %50'yi bulmanın olanaksızlığı, 2. mevcut sistemi savunmanın ve sürdürmenin olanaksızlığı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu tartışmalar sistem değişikliğinin başında yapıldı. CHP'nin o günlerdeki uyarılarının hemen tümü şu anda yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun eğer hukukun üstünlüğüne dayalı bir sistem kurmayı kabul ederlerse oturur konuşuruz. Sözlerin ardından Akşener'de soru üzerine şöyle dedi. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi AKP ile konuşuruz ama masada ana muhalefet de olmalı. AKP'de aktardığımız iki madde nedeniyle tartışmayı gündemde tutma isteği var. Ancak bunu yapabilecek siyasal gücü ve aydın gücü yok. AKP yola çıkarken fazlasıyla yararlandığı, daha doğrusu kullandığı ikinci cumhuriyetçilerin desteğini kaybetti. Muhafazakar aydınların desteği de hızla eriyor. Geriye profesyonel aydınlar kalıyor. Onların verdiği desteğin de halk katında karşılığı yok. Bütçe görüşmeleri sadece sarayın değil, tüm çevresinin ve iktidar milletvekillerinin de halktan koptuğunu gösterdi. Özellikle bakanların sadece saraya bakanlar kurulu üyesi sıfatıyla meclise geldiği, milli iradenin tecelli ettiği yer dedikleri parlamentoya karşı hiçbir aidiyeti hissetmedikleri görüldü. İktidar halka vereceği bir şey kalmamasının getirdiği çaresizlikle sadece şuna sarılabilecek durumda. Bizden başka ülke yönetecek seçenek yok. Ürettikleri bütün siyaset bunun üzerine. Muhalefetin bu noktada iktidarla girişeceği yeni sistem ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışması ne kadar akılcı. Zira bu konularda iyi niyetli, samimi bir yaklaşım yok. İktidar bu tartışmayı diri tutarken şunu da başarmış oluyor. Muhalefeti bu zeminde tutup ülkenin içinde bulunduğu durumu ve başka bir iktidar çözümünü ikinci plana itmek. AKP'nin bugüne kadar iktidarını sürdürmedeki başarılarından biri de çok seçenekli düşünebilmesi. Türkiye'de muhalefetin Amerika'ya karşı ateş püskürtmesini sağlamaya girişirken Amerika'da lobi yapıp bu iktidarı deli süpürmeye kalkmayın. Kullanın, bu iktidar giderse sizin için daha kötüsü gelir kulisi yapabilmek beceri ister. HDP'nin üzerine çok sert giderken el altından bizimle olursanız en azından tarafsız kalırsanız rahat edersiniz fısıltılarını yaymak beceri ister.
Mehmet Ocak'tan 23 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde tek lider ve tek aşıyla itibar denemesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde hayatımızı doğrudan ilgilendiren en önemli konu hangi aşıyı kullanacağız, ne zaman aşı olacağız? Şu an itibariyle tek seçeneğimiz de sadece Çin aşısı gibi görünüyor. Bu ifadenin de Çin aşısına güvensizlik gibi algılanmasını istemem, kuşkusuz o da önemli bir aşı. Esas sorulması gereken Türkiye gibi bir ülkenin böylesine tek aşı seçeneğine mahkum olmasıdır. Neden Türkiye'nin böyle bir çaresizlik görüntüsü sergilediğini anlayabilmek için galiba bu konuda kısa bir özete ihtiyaç var, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Biliyoruz ki şu an itibariyle iki Türk bilim insanının buldukları ve Amerikan Pfizer firmasıyla ortak ürettikleri BioNTech aşısının 3. faz testlerinin ana sonuçları açıklandı. Aynı şekilde İngiliz AstraZeneca ve Amerikalı Moderna firmalarının aşı çalışmalarının da 3. faz ara sonuçları açıklandı. Şimdilik en muteber aşılar da bunlar. Dolayısıyla ülkelerin büyük çoğunluğu bu aşılara yönelmiş bulunuyor. Başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya, Kanada gibi ülkeler Çin ve Rusya'nın ürettiği aşılar dışındaki bütün aşılardan siparişlerini vermiş durumdalar. Bize ise kala kala Çin aşısı kaldı. Buradan da şimdilik alabildiğimiz sadece 50 milyon dozluk bir miktar. Bu miktarın tamamı geldiğinde bile ancak nüfusumuzun %30'una aşı yapabileceğiz. Gelişmiş ülkeler dışındaki ülkeler bile zamanında planlamalarını yapıp alternatifli bir şekilde aşı sözleşmelerini 1-2 ay öncesinden imzalamışlar ve aşılama çalışmalarına başladılar. Artık kendimizi gelişmiş Avrupa ülkeleriyle kıyaslamaktan vazgeçtik. Ama bir gerçek var ki en muteber aşıların alımı konusunda Meksika, Şili, Peru, Ekvador ve Costa Rica gibi ülkelerin bile zamanında sözleşmelerini yapıp siparişlerini vermeleri Türkiye adına gerçekten hüzün verici. Demek ki yerli ve milli masalları anlatarak büyük devlet olunamıyormuş. Eğer salgınla mücadele stratejisini akıl, bilim ve şeffaflık üzerine bina etmemişseniz, meseleyi 70 ülkeye maske yardımında bulunduk gibi bir gösteriye dönüştürmüşseniz, daha da önemlisi paranız yoksa zamanında aşı siparişi yapamaz ve sonunda Çin aşısıyla yetinmek zorunda kalırsınız. Evet, yoksullar ligine hoş geldiniz. Peki neden böyle oldu? Çünkü biz memleketin bütün kurumlarının tek lidere bağlandığı, sorunların çözümü için yukarıdan talimat beklendiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi garip bir rejimle yönetiliyoruz. Bu rejimde kurumlara ihtiyaç yok. Eğer gerçek anlamda bir parlamenter sistem ya da kuvvetler ayrılığının denge denetlemenin olduğu bir başkanlık sistemiyle yönetiliyor olsaydık, Sağlık Bakanlığı daha işin başında salgınla mücadele stratejisini belirler, şeffaf bir şekilde yönetir ve ülkenin ihtiyacı olan aşıların alımını bütün medeni ülkeler gibi zamanında yapardı. Ama bizde rejim böyle işlemiyor. Zira ne kadar ve ne zaman aşı alınacağına ancak Cumhurbaşkanı karar verebilir.
Cefer İlhan 23 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde parti kapatma polemiği başlıkı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Salgının kötü yönetimi meclisteki bütçe görüşmelerinde bir defa daha açığa çıkan ekonominin çöküşü, yargının tükenişi, temel hak ve hürriyetlerdeki arızalar, ayyuka çıkan yolsuzluklar ve dışta Türkiye'yi vahim yaptırımlarla karşı karşıya bıraktıran tutarsız ve öngörüsüz dış politika başarısızlıkları ortadayken Türkiye'nin gerçek gündeme sürekli yanıltmalarla saptırılıyor. Hala kimlik siyasetiyle toplum kamplaştırılıp kutuplaştırılıyor. İktidara ilişik medya üzerinden psikolojik harekatla, karalamalarla seçmenini konsolide etme peşinde diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Topyekün muhalefeti, zırvalayan lekeli güruh, yarım akıllılar, zehirli haşerat olarak düşmanlaştırıcı nefret diliyle tezif ediyor. Görünen o ki tam da son İstanbul mahalle seçimleri öncesi TRT'nin teklifi ile Cumhur İttifakı için mesajlar verdiğini söyleyen o. Öcalan'ın kısa bir süre önce bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla uzun bir görüşme yaptık İtirafında bulunduğu sırada Bahçeli'nin tweetlerle partisinden daha fazla oy almış HDP için kapatılsın tweetleri de gerçek gündemi saptırma çıkışlarından biri. Vaka şu ki siyasi iktidar doğudan batıya seçimlerde üçüncü parti olarak çıkıp mecliste grup kuran, hazineden yardım alan, ekonomi, işsizlik, pahalılık gibi bütün vatandaşların problemleriyle ilgilenen bu partinin seçmenlerinin Millet İttifakı'na oy vermesiyle Demokrasi İttifakı'nın oluşmasından rahatsız. Zira bütün araştırmalarda Demokrasi İttifakı %60'ı aşıyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mesih'in Doğuşu.
Bugün Hristiyan dünyası Hazreti İsa Mesih'in veladetini kutlamak için cadde, sokaklar ve kiliselerde bir araya gelerek dini ve şükür törenleri düzenliyor.
Bu kutlu veladet dolayısıyla tüm Hristiyan dünyasını kutlarken sizleri bu münasebette hazırladığımız sohbeti dinlemeye davet ediyoruz.
Sevinç ve keder Meryem'in tüm benliğini sarmıştı. Daha önce böyle bir duyguyu hiç tecrübe etmemişti. Nur gibi parlayan bebeği sevgi dolu kucağına bastırıyor ve onu hayretler içinde izleyen kalabalığa doğru ilerliyordu. Onların soğuk ve ağır bakışları Meryem'in masum ve tertemiz bakışlarıyla çakışırken Meryem'i üstlendiği görevde daha kararlı kılıyordu. Kalabalık arasında mırıldanan, kinayeli sesler giderek yükseliyor. Meryem çok tuhaf ve çirkin bir şey yapmışsın. Bir diğeri, ey Harun'un kardeşi, ne baban kötü biriydi ne annen, kötü bir kadındı, dedi. Temizlik ve saf kulluğun simgesi olan Meryem, tek bir kelime etmeden sadece kucağındaki bebeğe işaret etti. Onu aşağılayan kalabalık bu kez onunla alay etmeye başladı. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşacağız diye. O sırada bebek aniden konuşmaya başladı.
Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni kutlu ve erdemli kıldı. Ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Hazreti İsa Mesih'in kutlu veladeti başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm muvahhid müminlere mübarek olsun.
Yeni miladi yılın ilk günlerindeyiz. Dünyanın birçok yerinde Hristiyanlar Noel kutlamaları yaparken yeni yıl geleneklerini yerine getiriyorlar. Tabii bu yıl korona salgını yeni yıl kutlamaların heyecan ve coşkusunu azaltmıştır. Fakat virüsün bir an önce dünyadan silinmesi ve yenilmesini, böylece dünyada herkesin kendi bayram ve kutlamalarını hiçbir endişe duymaksızın büyük coşku ile yan yana ve aile arasında kutlamasını umut ediyoruz.
Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın veladeti çeşitli İncil'lerde belirtildiği üzere 25 Aralık ve Noel gününden birkaç gün öncedir. Hristiyanlar bugün de kiliselere gidip dua ederek dini ayinlerini yerine getirirken bazıları da kendi evlerinde veya cadde ve sokaklarda bir araya gelerek bugünün ayinlerini gerçekleştiriyorlar. Bu ilahi peygamberin temiz bir anne tarafından ve babası olmaksızın sadece doğumu mucizevi değil, tüm bereketli yaşamı da Kur'an-ı Kerim'in de çok güzel bir şekilde belirttiği üzere mucizelerle dolu geçmiştir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Meryem ve Hazreti İsa Mesih'in hayatındaki özel ve önemli konuları açıklarken her ikisinden de en iyi şekilde söz ediyor.
Müslümanlar açısından Hazreti Meryem dünyanın en seçkin dört kadınından biridir. Babası İmran ve annesi ise Allah'a inanan ve salih bir mümin olan Henne'dir. Meryem'in annesi Henne veya Hena, Hazreti Yakup soyunun büyüklerinden ve saygın bir din adamı olan İmran'la yıllardır evli olduğu halde hala çocukları olmamıştı. Yıllar geçti fakat bütün bekleyişi boşa çıkmıştı. Nihayet bir gün Allah-u Teala'nın dergahına sığınarak bütün kalbiyle ona yakardı. İmran'ın karısı dedi ki, "Rabbim, karnımda olanı dünyaya geldiği zaman senin evinin hizmetkarı olması için serbest bırakacağıma dair adakta bulunuyorum. O halde sen de bu adağı benden kabul ediver. Şüphe yok ki sen işiten ve bilensin."
Temiz huylu bir kadın olan Henne'nin duası nihayet kabul oldu. Henne gebe kalmıştı. Vakit tamamlanıp da doğum yapınca bebeğin erkek değil kız olduğunu gördü. Bunu beklemiyordu. Bu nedenle "Ya Rabbi" dedi. "Bu bir kız çocuğu. Oysa ben mabede daha iyi hizmette bulunabilmesi için bana erkek evlat verirsin sanmıştım." Meryem'in annesi kız çocuğunun erkek çocuk kadar Allah'ın evine hizmet edemeyeceğini düşündüğünden onun adını Meryem, abide, ibadet eden kadın koydum. Onu ve soyunu katından kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığındırırım dedi. Meryem'in annesi Henne adağını yerine getirmesi gerektiğini biliyordu. Bu nedenle kız olmasına rağmen Meryem'i İbadet eden kız olarak Allah'ın evine atadı.
Fakat Meryem'in yetiştirme görevi hakkında kahinler arasında tartışma çıkınca yapılan bir kura sonucu bu görev Zekeriya peygamberine düştü. Meryem kendi ibadethanesinde aşkı yüce Allah ile razı niyaz ederdi öyle ki ona semavi maideler gönderilirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, "Bu sana nereden geldi?" derdi. O da, "Bu Allah katından" diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Hazreti Meryem bu cennet yemeklerinden beslenerek Hazreti İsa gibi pak ve yüce bir evlat doğurdu.
Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'i büyüklük ve azametle överek sadece kadınlardan değil, tüm müminlerden Hazreti Meryem'i örnek almalarını isteyerek şöyle buyuruyor. İmran'ın kızı Meryem, imanlı bir insan hususunda verilecek en mükemmel örnekti. Rahmi tertemizdi, ırzını korumuştu ve biz de ona kendi ruhumuzu üfledik. O, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdiklerdi. Şahsen Allahu Teala'ya gönülden bağlı olan ve ona itaat eden kullarındandı.
Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem'i tertemiz olmasını evladı Hazreti İsa'ya Allah'ın Resulü, müjdeleyici ve büyük önder şeklinde tanıtarak sadece Hristiyanların değil Müslümanların da Hazreti İsa ve muhterem annesi Hazreti Meryem'e büyük aşk ve sevgi duymalarına bu iki ilahi kişiliğin birçok açıdan Müslümanlara ilham kaynağı olmasına sebep olmuştur. Merhum Allame Kaşful Gıta bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İsa ve muhterem annesi Kutsal Meryem hakkındaki övgüleri bilmeseydik, insanlık dünyası Hazreti Mesih'in azamet ve kutsallığını anlamayacaktı. Zira Hazreti İsa'nın konumunu tanımak için İncillere başvursaydık, o Hazret hakkındaki anlatılanları açıklamak için kalemler utanırdı.
Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa hakkındaki en güzel açıklamalardan biri, o Hazret'in annesine duyduğu saygı ve mütevazi oluşudur. İslami rivayetlerde çok özel önem verilen faziletlerden biri, evlatların ebeveynlerine, özellikle de annelerine her türlü isyan ve şekaveti yasaklamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa şöyle buyuruyor. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.
Kur'an'ın Hazreti İsa hakkındaki altın değerindeki bir diğer önemli açıklaması o Hazretin Allah'a kulluk etmesidir. O Hazret'e nispet verilen şirk dolu tabirler böylece o Hazret'ten uzaklaşıyor. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Kur'an-ı Kerim ehli kitabın inanışına rağmen o Hazreti Allah değil, Allah'a boyun eğen kul olduğunu belirterek o Hazreti açıkça teslis ve çok tanrıcılık iftirasından beraat ettiriyor.
Hazreti İsa diğer ilahi peygamberler gibi zahit ve takvalı biri olarak dünyanın tüm gösterişlerinden uzak sade bir hayat yaşardı. Hazreti Ali aleyhisselam Hazreti İsa'nın yaşamı hakkında şöyle buyurur. Yastığı taş, elbisesi sert ve yemeği kötüydü. Yahnisi açlık ve geceleri aydınlığı ay, gündüzleri gölgeli ise yeryüzündeki doğu ve batıydı.
meyve ve sebzeleri de çeşitli bölgelerde yeşeren bitkilerdi. İmam Kazım aleyhisselamdan şöyle naklediliyor. İsa şöyle buyurdu. Ey kötü kullar, buğdayı temizleyin ve iyice un yapın ki tadına varasınız ve lezzetli olsun. Ayrıca imanınızı tam ve temizleyin ki tadına varasınız ve sonucu da size yarasın.
Hazreti İsa bin Meryem, diğer ilahi peygamberler gibi insanları doğru yola hidayete erdirmek ve beşeriyeti erdemlik, iflah ve sonsuz saadete ulaştırmak için geldi. Takvalı bir ruha sahip olan İsa, mucize gücü de vardı. Çocukluğundan itibaren yetişkin bir erkek gibi konuşur, insanlara vaaz ve öğüt verir, ölüleri kendi nefesiyle diriltir, elleriyle körlere görme yeteneği verir ve sevgi dolu bakışlarıyla onlara bakardı. Evet, Hazreti İsa Mesih, kendi döneminde yayılan Yahudi alimlerin bidatleri ve tağutları ile mücadeleye ilaveten kendi sevgi dolu davranışlarıyla tüm gönülleri iyiliklere ve faziletlere doğru yönlendirdi.
Hazreti İsa defalarca kendi havarilerine kendisinden sonra kitap ve şeriat sahibi Ahmet adında bir peygamberin mebus olacağını müjdelemişti. Evet, peygamberler birbirlerine doğrular ve hiçbirinin insanlığı saadete ve maneviyata yönlendirmekten başka hedefi yoktur. Kur'an-ı Kerim bizlere Hazreti İsa'nın ne çarmıha gerildiğini ne de öldürüldüğünü belirtiyor. Zira Yüce Allah onu göklere yükselttiğini, insanlığın son kurtarıcısı Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru ile birlikte o hazret ile omuz omuza durarak tekrar yeryüzüne ineceğini belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, Mesih'in doğuşu ile ilgili hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura giden yol başlıklı programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce El-Câsiye suresinin 21 ve 22. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Em hasibellezine ictarahus seyyiati en nec'alehum kellezine amenu ve amilus salihati sevâen mehyâhum ve memâtuhum sâ'e mâ yahkumûn. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
Yoksa kötülük işleyenler, ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez. Geçen bölümlerde kıyamet gününde müminlerin ve kafirlerin kaderinden söz ettik. Bu ayetler bu iki kesimi karşılaştırarak şöyle buyurmakta. Acaba adil olan Allah'ın iyilere ve kötülere karşı eşit davranmasını mı bekliyorsunuz? Acaba siz bu dünyada herkes istediği gibi davranmasını ve topluma hizmet edenlerle insanlara zulmedenlerin bir tutulmasını mı bekliyorsunuz? Eğer biri salih amel ve iman ya da küfür ve günahın insan yaşamı üzerinde hiçbir farklı etkisi olmadığını düşünüyorsa yanlış düşünüyor demektir. Kuşkusuz mümin ve kafir insanların hayat ve mematı birbirinden farklıdır. Mümin insanlar salih amel ve iman sayesinde özel bir huzurdan yararlanır ve yaşamın zorlukları ve musibetleri onları pek etkilemez. Mümin insan Allah'ın vaatlerine inanır, gelecek ufkunu aydın görür ve ona umut bağlar. Nitekim En'am suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruluyor. İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. Oysa imansız ve her türlü fesat ve kötülüğe bulaşan insanlar daima kaygı ve ıstırap içinde yaşar. Bu zümre hatta nimetlerin içinde yaşıyor olsa bile bu nimetleri kaybetme korkusu onlara acı çektirir ve her türlü durumda geleceklerini karanlık görür. İlk kesimin kalbi hidayet nuru ile aydınlanır ve büyük bir umutla iyi ve değerli hedeflerin peşinden gider. Oysa ikinci kesim yaşamlarında belli ve aydın bir hedefleri yoktur. Sürekli karanlık içinde şaşkın şaşkın yaşar. Öte yandan baki aleme açılan kapı olan ölüm sırasında da bu iki kesimin kaderi farklıdır. Mümin insanlara ölüm sırasında cennet vaat edilir. Oysa imansız kafirlere cehennem kapıları gösterilir. Ve onlara ebediyen orada kalacakları söylenir. Özetle bu iki kesimin durumu ister hayatta, ister mematta, ister berzah alemi, ister kıyamet gününde birbirinden farklıdır. Bir başka nokta ise yerin ve göklerin yaratılışı, hak ve adalet temeline dayanıyor olmasıdır. Yani sadece beşerin yaşam düzeni değil, varlık aleminde tüm mahlukların yaşam düzeni hak ve adalet temeline dayanır. Dolayısıyla Allah-u Teala ne kimseye zulmeder ne de insanları kendi haline bırakır ki istedikleri gibi davransınlar. Allah insanlara adalet temelinde ceza veya mükafat verir. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Allah-u Teala hakkında yanlış düşüncelerden kaçınmalı ve bize vereceği ceza veya mükafatın kriteri bizim arzu ve beklentimiz değil de amellerimiz olduğunu unutmamalıyız. Hem iman ve salih amel hem de küfür ve kötü amel insanların hayat ve mematı ve kaderinde etkilidir. Varlık alemi hak temeline göre inşa edilmiştir. Dolayısıyla insanlara da hak temelinde davranılır. Kıyametin felsefesi de ilahi adalet ve hikmettir. Böylece yaratılışın hedefi temin olur ve hak haklı olana
verilir. Şimdi de El-Câsiye suresinin 23. ayetini hep birlikte dinleyelim.
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
Heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? Bu ayet suç ve günahın köklerine işaretle şöyle buyurmakta. Günahkar ve suçlu insanlar her şeyde kendi nefsani heva ve heveslerini kriter alır. Öyle ki heva ve hevesleri adeta onların Rabbi gibidir ve onlara daha fazla zevk almak için bir takım işleri yapmalarını emreder. Bu kesim istediği her şeyi yapar, hatta akıllarını ve düşüncelerini isteklerine kavuşma yolunda kullanır. Doğal olarak bu tür insanların gözü, kulağı ve kalbi hakikati idrak etmeye kapalıdır. Ancak zevk aldıkları ve çıkarları olan şeyleri görür ve onları doğru sanarak bundan başka her şeyi yanlış niteler. Oysa bu tür bir yaklaşım insanı aklını ve ilmini kaybedecek noktaya getirir. Dolayısıyla heva ve heveslerine düşkün olan insanlar hatta bilgin olsalar bile sonları çöküş ve sapmaktır. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Tarih boyunca sadece taştan ve ahşaptan putlar veya ay, güneş veya bazı hayvanlar insanların taptıkları tanrı olmamıştır. Nice insan sırf heva ve heveslerine tapar ve sadece nefsani zevklerin peşinde koşar. Heva ve hevesler insana musallat olursa insan aklını ve ilmini kaybeder ve doğru yoldan sapar. Bu uğurda çok bilge olmanın hiçbir faydası olmaz. Heva ve heves camları renkli olan gözlüğe benzer ve insanların hakikati olduğu gibi görmelerini ve ona göre karar vermelerini engeller. Dolayısıyla heva ve hevesler insanları doğru yoldan saptırır.
Allahümme Rabben nuril azim. Rabben nuril azim. Allahümme Rabben.
Şimdi de El-Câsiye suresinin 24 ve 25. ayetlerini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Dediler ki, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder.
Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar. Onlara açıkça ayetlerimiz okunduğu zaman, doğru sözlü iseniz atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri yoktur.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Bu ayetlerden önceki ayet, insanların heva ve heveslerinin tutsağı olmaları ve hakikatten uzaklaşmalarından söz ediyor. Bu ayetler ise bu tutkunluğun sonuçlarından birine işaret ederek şöyle buyurmakta. İçgüdüsel zevklerin peşinde olan ve sadece nefsani heva ve heveslerini izleyen insanlar, ölümden sonra ahiret alemini ve kıyamet gününü inkar eder. Onlar şöyle der, biz ölümle biteriz ve bizden yeniden dirilmek ve yaptıklarımızın hesabını vermek üzere hiçbir şey geride kalmaz. Biz bir gün dünyaya geliriz ve bir gün bu dünyadan ayrılırız. Ve yaşadığımız bu dünyadan başka bir dünya yoktur ki onu düşünelim. Bunlar maat ilkesini inkar etmek için hiçbir delilleri ve gerekçeleri yoktur ve sırf zanlarına göre konuşur. Bunlar müminlere şöyle der. Eğer ölülerin yeniden dirilmesi hak ise, o zaman bizim ölen atalarımızı diriltin ki biz de yeniden dirilmenin mümkün olduğunu anlayalım. Oysa Allah-u Teala ölüleri yeniden diriltme gücünü ilk insanı yaratmak başta olmak üzere türlü durumlarda göstermiştir. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Nefsani heva ve hevesleri izlemek, insanı kıyamet gününü inkar etmeye, böylece gönlü rahat bir şekilde bu yöndeki isteklerinin peşinden gitmeye ve günah işlemeye, devam etmeye yöneltir. Maat ilkesini inkar edenlerin hiçbir delili yoktur. Sırf zanları ile bu ilkeyi inkar ederler. Allah'ı inkar eden ve iman etmek için Allah'ı görmeleri gerektiğini söyleyenler gibi maat ilkesini inkar edenler de bu ilkeyi iman etmek için ölen atalarının dirildiğini görmeleri gerektiğini söyler. Güya bu zümrenin aklı gözündedir ve görmedikleri her şeyi inkar ederler. Evet değerli dinleyicilerimiz. Bir başka Nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hazreti İsa Mesih'in doğum yıl dönümünü dünya ülke liderlerine gönderdiği mesajla kutladı. Rusya yeniden Amerika'dan nükleer anlaşmaya koşulsuz dönmesini istedi. Kushner, nükleer anlaşma karşıtı duruşunu sürdürüyor. İran Merkez Bankası Başkanı korona aşısı için 200 milyon avro ayırdık dedi. Türkiye, İngiltere'den yeni virüs Türkiye'ye sıçramasından kaygı duyuyor. Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü. Türkiye Ege Denizi'nde roket denemesi yaptı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
Sar এখন শুনবেন সূরা বাকারার 255 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الله ছাড়া অন্য কোন মাবুত নেই তিনি জীবিত সবকিছুর ধারক তাকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তার এমন কে আছে তার কাছে তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে বান্দাদের সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর ব্যাপারেই তিনি জানেন তিনি যেটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না তার সিংহাসন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী জুড়ে পরিব্যাপ্ত আর এগুলোকে ধারণ বা রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না তিনি সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান সাদাকাল্লাহুল আলিয়ুল আযীম
শ্রোতা বন্ধুরা অর্থসহ পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত শুনলেন আজ বৃহস্পতিবার 24 ডিসেম্বর 9 পৌষ এবং ফার্সি 4 দেই রেডিও তেহরানের নৈশ অধিবেশনের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আবু সাঈদ এই অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ ও ভারতের শর্ট ওয়েভ 49 মিটার ব্যান্ডে 6150 কিলোহার্টসে ইন্টারনেটে আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে এবং ওয়েবসাইট ভিজিট করতে লগ ইন করুন parstoday.com/bn আমাদের কাছে ইমেল করার ঠিকানা radiotehran1982@gmail.com বাংলাদেশ সময় রাত 8:30 আমাদের সান্ধ্য অধিবেশন এবং রাত 10:30 নৈশ অধিবেশন তেহরান স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় আমাদের আর্কাইভে 1 মাসের সান্ধ্য ও নৈশ অধিবেশনের অনুষ্ঠান আপলোড করা থাকে ফলে যে কোনো সময় বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে আমাদের আর্কাইভে ঢুকে তা শুনতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠান ইরান স্যাট বা বাদর 5 স্যাটেলাইটেও শোনা যায় এবারে আজকের অনুষ্ঠান সূচি জানিয়ে দিচ্ছি শুরুতেই থাকছে যথারীতি বিশ্ব সংবাদ। এতে থাকবে ঢাকা ও কলকাতা থেকে আমাদের সংবাদদাতার পাঠানো দুটি রিপোর্ট। এরপর থাকবে সংবাদ বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান দৃষ্টিপাত। দুই দলেরই বিরোধিতা উপেক্ষা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেদেশের সামরিক বাজেট প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছেন। এ সম্পর্কে একটি সংবাদ ভাষ্য শুনতে পাবেন দৃষ্টিপাতের শুরুতেই। এদিকে বাংলাদেশের দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে সরকারি কর্মকর্তা সহ যে কোনো ব্যক্তিকে দুর্নীতি দমন কমিশন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারবে উল্লেখ করে রায় প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন ঢাকা থেকে আব্দুর রহমান খান। সবশেষে শুনতে পাবেন সংক্ষিপ্ত সংবাদ। তবে সব কিছুর আগে এখনকার মতো শুনুন সর্বশেষ বিশ্ব সংবাদ।
এখনই শুরু হচ্ছে রেডিওতে।